güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında haftanın 4. iş gününde sizlerleyiz. Takvim yaprakları 5 Mayıs 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin, nefesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim.fm.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, zaman öyle hızlı akıyor ki bir Ramazan ayını ve bayramı daha geride bıraktık. Kimimiz Ramazan ayından kilo vererek, kimimiz de kilo alarak çıktık. Yavaşlayan metabolizma hızımız, bayramda normal beslenme düzenine geçmemizle hızlanmaya başladı. Bugün ilk bölümde sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Lütfiye Ömür Demirezer telefon hattımızda olacak. Kendisiyle metabolik hızımızı artırmaya ve vücudumuzun kendisini temizlemesine yardımcı detoks programını konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin'e bağlanacağız. 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'ndayız. Bu haftanın önemini, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, ilgili mevzuatları ve bakanlığın çalışmalarını konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Köşedeki lokantanın bir işveli ki sahibi, ah Cebriye güzel hanım, çoktan beri sevdalıyım. Aman Cebriye hanım, kuzum Cebriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işlerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Her yaptığın olay yolu peşindedir sevdalılar. Mangaldaki köftelerin cız etmez şu kalbim kadar. Umutsuz aşığım ben. Aman Cebriye hanım, kuzum Cebriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Hey! Ah yok mu işverelim şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı. Aman Cevriye Hanım, kuzum Cevriye canım, güzel gözlerin aklımı başımdan aldı. Ah yok mu iş bedelin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere saldı.
Sağlıcakla. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Lütfiye Ömür Demirezer var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Ramazan ayından ve bayramdan çıktık. Evet. Ramazan'da kimimiz kilo aldık, kimimiz de kilo verdik. Ve akabinde bayramda tatlılar da geldi. Metabolizma hızımız hızlandı mı yoksa yavaşladı mı tam olarak bilmiyoruz. Sizden öğreneceğiz biz bunu. Vücudumuz kirlerden nasıl arınır? Vücudumuzu nasıl temizleyebiliriz? Nasıl detoks uygulayabiliriz? Sizinle bu hafta bu konuyu konuşacağız. Şuradan başlayalım isterseniz. Detoks nedir? Ne anlamalıyız detoks deyince?
Tabii ki. Evet, dediğiniz gibi bayram sonrası belki buna ihtiyaç olacak. Dilimize detoks olarak yerleşmiş. Aslında detoksifikasyon dediğimiz bir durum söz konusu. Bu canlı bir organizmadan toksik maddelerin uzaklaştırılması. Aslında toksik dediğimiz belki her zaman toksik olmayabilir. Yani toksik zehirli anlamına geliyor. Zehirli olmayabilir ama bunlar toksik madde olarak adlandırılmış. Vücudumuz aslında çok enteresan, inanılmaz bir makina. Sürekli çalışan, yıllarca hiç durmaksızın çalışan bir makina. Farklı hücrelerinde sürekli bir maddeler yapılıyor. Sürekli reaksiyonlar var. Bu yapılan maddeler birikmiyor tabii ki hepsi. Bir şekilde de yıkılması gerekiyor. Yapım, anabolizma dediğimiz ve yıkım, katabolizma dediğimiz bu işlemleri birbirine bağlayan bir de metabolizma işlemi var. Belki metabolizma daha çok biliniyor, toplum tarafından tanınan bir terminoloji. Anabolizma işlemleri, yani yapım işlemleri sırasında yapılan maddeler metabolizma ile işleniyor ve atılarak vücudumuzdan uzaklaştırılıyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız ilaçların bir şekilde işlenip boru gibi değil yani vücut.
Evet.
Bir şekilde bir işlenmesi, vücudumuzu uzaklaştırılması gerekiyor. Ve bu işlemi de yapan organımız karaciğer. Metabolizma karaciğerde gerçekleşiyor. Buraya kadar olan vücudun kendi ürettiklerini işlemesi ve atması. Bu normalde olması gereken bir şey. Bunun dışında bir de çevreden alınan zararlı maddeler var. Çağımızda özellikle de metropollerde yaşayan insanlar hava kirliliğiyle karşı karşıya, endüstriyel kimyasallarla, pestisit diye tanımlanan, tarımda kullanılan zehirli maddeler, hani ilaç kullanılmasın diyoruz ya bu bir takım sebze meyve yetiştirilirken.
Evet.
Kullanılıyorsa eğer pestisit, böcekleri, zararları
çok tehlikeli için, değil mi?
Bunlardan gelen maddeler, işte bunlar toksin aslında, zehirli maddeler. Elektromanyetik kirlenme, gıda katkı maddeleri, gıdalara biliyorsunuz bir sürü katkı maddeleri.
O kadar çok var ki hangi birisinden korunacağız?
Hangisinden korunacağız? Yanlış beslenme sonucu istenmeyen maddelerin birikimi olabiliyor. Çevre kirliliği nedeniyle içme sularında kurşun, cıva gibi ağır metallerin bulunması söz konusu olabilir. Deniz kirliliği, deniz ürünleri yiyorsak eğer. Bilinçli ya da bilinçsizce kullanılan ilaçlar, ilaçlar da bir şekilde metabolize olacak. Alkol, tütün, kafein, bunun yanı sıra eroin, kokain gibi illegal ürünlerin kalıntıları ile vücudumuz karşılaşabiliyor. Yani kendi ürettiklerinin dışında. Bir de şöyle bir durum var. Mesela daha zararsız diye düşündüğümüz protein, hayvansal protein, günlük aldığımız gıdanın %10'u kadar olması gerekiyor bunun. Bunu daha fazla tüketirsek, yağları çok tüketirsek ve tüm sağlıksız ürünleri kullanırsak yaşamın daha ileri dönemlerinde işte kalp damar problemleri, eklem hastalıkları, aşırı kilo, diyabet gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalmak mümkün. Bunun sonucunda da organizmadaki hücre fonksiyonları yavaşlayabiliyor, hatta çalışmayabiliyor. Tabii şunu da unutmayalım, evde kullanılan temizlik maddeleri, kuru temizleme maddeleri de yine bu toksin grubunda. Yani dünyamız kirlendikçe bedenimiz bir filtre gibi bu kirlilikleri süzüyor ve bu toksinler bizim fizyolojik fonksiyonlarımızı bozuyorlar. Gerek aldığımız gıdalardaki kimyasallar, içtiğimiz sudaki zararlılar, bunun yanı sıra yaşadığımız iç ve dış mekanlardaki elektronik ve kimyasal toksinler sürekli bedenimizde kümeleniyorlar.
Evet. Bu konuları saatlerce konuşsak sanırım bitiremeyiz kıymetli hocam. Deterjanlardan da bahsettiniz ya, çok fazla zararlı katkı maddeleri var. Soluyoruz, giyiyoruz. Evet. Çok zarar veriyor bu bize ama elimizden geldiği kadar işte doğalına yönelmeye çalışıyoruz ama bir yere kadar evet. O da.
Evet, çare yok.
Evet.
Bunun korunmaya çalışacağız en azından.
Evet, doğru. İşte yorgunuz, halsiziz diyoruz ya son zamanlarda.
Evet.
Bir sebebi de şu bahsediliyor. Karaciğer yağlanması. İşte çok yaygın toplumda. İşte yediğimiz, içtiğimiz, işte katkı maddeleriyle dolu, yanlış besleniyoruz, düzensiz besleniyoruz. Bu da tabii karaciğer yağlanmasına ve akabinde işte yorgunluğa, halsizliğe sebep olabiliyor. Buna karşı da tedbirlerimizi almamız gerekiyor. İşte
yani,
bu konuda da detoks ön plana çıkıyor. Nasıl arınacağız? Bunu anlatacaksınız bizlere.
Şöyle söyleyelim. Bu toksinleri vücuttan atabiliyor muyuz kendimiz? Kendi kendine atma yöntemleri var mı? Biraz önce söylediğiniz karaciğer yağlanması genetik de olabilir. Yani sadece dışarıdan tabii ki beslenme çok önemli. Karaciğer sağlığımız çok önemli çünkü karaciğer bizim vücudumuzu dengede tutan yegane organ. O nedenle karaciğerimiz çok önemli. Biz de bu aldığımız toksinleri farklı yollarla atabiliriz. Bazı kişiler mesela terliyorum, toksinlerimi attım der. Doğru, terleme yoluyla atılabilir. İdrarla, dışkılamayla, solunum ve safra oluşumu ile bedende normal metabolizma süreçleri sonucu, hani dedik ya,
evet,
yapım, yıkım vesaire var, onların sonucu oluşan toksinlerden arındırır. Bu terleme, dışkılama, solunum, idrar vesaire.
Hocam hatta normal bazılarımızın metabolizma hızı çok yüksektir, hızlıdır. İşte yemek yedikten sonra hatta bir saat içerisinde tuvalete çıkma ihtiyacı hisseder.
Evet. O eğer iyi çalışıyorsa bağırsaklar ya da idrar, o zaman o gerçekten iyi bir şey.
Evet.
Onları hiçbir şekilde tutmamak lazım, atmak lazım.
Değil mi? Hatta bağırsak ikinci beyin olarak ifade ediliyor.
Evet, ben de ondan da bahsetmek istiyorum zaten. Normal metabolik faaliyetler sonucu oluşan bu toksik ürünlerden, hani bu atıyoruz dedik. Bunun dışında stres, çeşitli enfeksiyonlarla mücadele sonrası oluşan zararlı metabolitler ve ilaçlar da yine böbrek, karaciğer, akciğer ve deri gibi birçok organın ortak çabasıyla vücuttan uzaklaştırılıyor. Yani terleme, idrar, dışkılama vesaireyle, akciğerde de solunum. Bağırsaklar önemli çünkü besinler bağırsaklarımızda kümeleniyorlar. Toksin olarak tanımladığımız maddeler bağırsak floramızı bozarak bağırsaklarımızın normal görevini yapamaz hale gelmesine neden olabiliyorlar. Vücutta bir denge var. Metabolizma çalıştığı sürece vücudumuz her saniye radikal madde toksin üretiyor ve sonra bu maddeleri etkisiz hale getiriyor ve kendinden uzaklaştırıyor. Yani vücudumuz kendi kendini arındırmak için kusursuz tasarlanmış. Yani bir şey yapıyorsa onu yok ediyor da. Çevremizin ve bedenimizin ürettiği toksinlere karşı eğer detoks sistemlerimiz yetersiz kalıyor ise, biraz önce sizin söylediğiniz toksin yakımız artıyor, yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik, kendini iyi hissetmeme, aşırı uyku, uykusuzluk, işte kas eklemlerde gerginlik, daha ne sayabiliriz, ağrı, sinirlilik, güçsüzlük, bunalma gibi pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabiliyor.
Ne yazık ki.
Evet, topraktan, sudan, solunan havadan, alınan gıdalardan, binlerce kimyasal, toksik ve zehirleyici maddelerin etkisi altında kaldığımız bir gerçek gerçekten. Bedenimizi bu kirleten, bu çevresel toksinleri gideren detoksifiye edici yöntemleri ve araçları kullanmamız bizim sağlıklı ve uzun yaşamamız için gerekli. Bedenin detoksifikasyonu ile öncelikle hücre sağlığını kazanmak amaçlanıyor. Yani hücreleri sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor.
Evet. Kıymetli hocam, az önce vücudumuzun muazzam bir mekanizma olduğundan bahsettiniz. Evet. Hakikaten öyle, çok büyük, mükemmel bir fabrika vücudumuz. Fakat biz bu fabrikaya çok kötü atıklar atıyoruz. Evet. Bu işleyişi bozabiliyoruz. Katkılı gıdalar, deterjanlar, evet, efendim kokular, bunlarla bu işleyişi bozabiliyoruz. Peki vücudumuzun kendi kendini temizlemesi yeterli olmuyorsa dışarıdan doğal kaynaklar kullanılarak detoks yapmak mümkün mü?
Mümkün tabii ki. Bunu da yapabiliriz. Dışarıdan destek vermek mümkün. Mesela bitki çaylarıyla detoks yapabiliriz. Sebze ve meyve kokteylleriyle detoks yapabiliriz. Antioksidan desteklerle detoks yapabiliriz. Çünkü vücudumuzda serbest radikaller birikiyor. Bu toksin dediğimizin bir kısmı da böyle. Bu serbest radikalleri vücudun atması lazım. Onun için de antioksidanlar. Yani serbest radikal dediğimiz bir oksidasyon söz konusu oluyor. Ve bunu atmak için de antioksidan desteklere ihtiyacımız var. Antioksidan etkili vitamin, mineral ve besin destekleri kullanılabiliyor.
Evet. Her derdin bir çaresi var. İşte biz de evet, çarelerini arıyoruz. Neler yapabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Bitki çaylarıyla detoks yapılabileceğini ifade ettiniz. Hangi bitki çayları detoks için yararlı olabilir?
Şimdi bitkilerin toksin temizleyici, toksinlerden koruyucu, toksin hasarlarını onarıcı etkileri aslında yüzlerce yıldır bilinen bir gerçek. Bitkiler aslında doğanın bize sunduğu en yararlı nimetlerden biri. Bitkiler ve bitki çayları da detoksun vazgeçilmezleri arasında. Temizleyici, arındırıcı, uyarıcı, enerji verici ya da sakinleştirici etkili bitki çaylarından yararlanabiliriz. Detoks programı boyunca ve sonrasında tüketilecek bitki çayları başta karaciğer, böbrek ve bağırsaklar olmak üzere tüm organları toksinlerden temizleyip toksin saldırısından koruyabiliyorlar. Bunların etkisini kısa sürede görmemiz mümkün. Hem bitki çaylarının veya bitkisel desteklerin olumlu etkileri çok kısa sürede fark edilebiliyor. Detoks için bitki çayı olabilecek bitkilerden bahsedeceğim şimdi ama vakit yetmeyeceği için hazırlanışlarına girmeyelim diyorum. Ama şöyle bir şey önerebilirim. Dinleyicilerimizin çayların hazırlanış yöntemleri için yazarı olduğum Tıbbi Çay Reçeteleri kitabı ve arkadaşlarımla birlikte yazdığımız A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler kitaplarından yararlanabilirler. Orada nasıl kullanılacağı, nasıl hazırlanacağı belirtilmiş.
Çok güzel.
Çay olarak 5 tane önemli detoks çayı var. Papatya, kara hindiba, ada çayı, rezene ve ısırgan çayları kullanılabiliyor. Papatya çayı detoks kürlerinin neredeyse tümünde yer alıyor. Hafif yatıştırıcı, etkili, sindirimi kolaylaştırıcı, idrar söktürücü, iltihap azaltıcı etkileri var. Bu söylediğim kitaplardan bakarak hazırlayacakları çayları günde 3 bardak içebilirler. Şimdi bahsettiğim çayların hepsini aynı anda tabii ki içmesinler de sırayla bir gün biri içilebilir tabii.
Evet.
Bir diğer çay zencefil çayı dedik. Bunun da toksin atıcı, mide bağırsak rahatlatıcı etkileri var. Bundan da günde 3 kez içilebilir. Kara hindiba bitkisinin bu zamanı çok açar. Şu dönemde sarı çiçekleri olan.
Çevremizde çok görüyoruz evet bu aralar.
Çimler üzerinde görülen evet. Onun da toprak üstü kısımlarından çay hazırlanabilir. Ama şöyle sakın hemen her yerden toplayıp almasınlar. Yola yakın olmayan yerler.
Tabii.
Yani egzoz dumanıyla kirlenmemiş olması gerekir. Bu bitkilerin doğru bitki olması önemli. Daha önceki programlarda çok vurguladık
evet.
Bunu. Bu bitki de idrar yollarının yıkanmasını sağlıyor. Yani bir şekilde oraları temizliyor. Güvenli bir detoks desteği ve potasyum kaynağı. Bundan da 3 bardak içilebilir günlük dozu olarak. Ada çayı yine toksinlerden arındırıcı bir etkiye sahip, enerji artırıcı, mide bağırsak rahatlatıcı olarak kullanılabiliyor. Bundan da 3 bardak içilebiliyor. Genellikle 3 bardak içiliyor. Bir tek ısırgan çayı 1-2 bardak içiliyor. Isırgan çayından hemen bahsedeyim. Bağışıklık ve üriner sistemi güçlendiriyor. Bundan 1-2 bardak içilebiliyor. Toprak üstü kısımlarından hazırlanıyor bu çay. Rezene çayı da sindirime yardımcı. Gaz ve şişkinlik azaltıcı. İşte orta düzeyde bir idrar söktürücü. Genellikle fark ettiyseniz böbreklerin temizlenmesi için idrar söktürücü etkili olması, bağırsakların temizlenmesi için kabızlığa karşı ya da laksatif dediğimiz bağırsak yumuşatıcı ya da müsil etkili olması gerekiyor ya da antioksidan etkili olması gerekiyor bu tür çayların. Bu çayları burada tamamlayabiliriz. Aslında bu 5 çay bu şekilde kullanılabiliyor. Tabii bitkilerden sadece çay olarak değil farklı şekillerde de yararlanabilir. Yani
evet.
Sırf çay değil başka türlü besin destekleri halinde de yararlanılabiliyor.
Hocam az önce kabızlıktan bahsettiniz de toplumda maalesef son zamanlarda bu kabızlık kronik hale gelmeye başladı.
Evet.
Nerede arkadaşlara soruyorum çevremde insanlar konuşuyorlar kabızlıktan şikayet ediyorlar. İşte bu bitkilerden faydalanmak lazım. Bir şekilde kabızlığın önüne geçmek lazım. Çünkü bu kabızlık
evet.
Başka hastalıklara da kapı aralayabiliyor değil mi?
Tabii bir kez lifli gıda tüketmek şart. Kepekli, lifli gıdalar tüketmek şart. Çünkü lifler o suyu tutarak bağırsak hareketlerini artırıyor. Eğer onlardan eksik mesela meyve yerken işte posasıyla yemek
evet.
lazım gibi. Öbür türlü kullanılıyor ya da çok kuru beslenme kabızlığı yapıyor.
Hı-hı.
Çok kuru beslenmemek lazım.
Evet.
Bizde çorba kültürü vardır yani.
Evet.
O tür şeyleri içmek lazım.
Doğru. Hocam yaz aylarında böyle termosların içerisinde böyle yeşil sular görüyoruz. İşte salatalıkla hazırlanmış, maydanozla hazırlanmış. Sanırım onlar detoks suları. İşte sebze
evet.
ve meyvelerden hazırlanmış kokteyldi diyebiliriz. Bunlardan istifade edebilir miyiz? Bunlara örnek verebilir misiniz?
Edebiliriz ama bir uyarıyı da birlikte söylemek istiyorum. Önce sebze kokteyllerinden bahsedeyim ben. Favori sebzeler var detoks için. Havuç, kereviz, pancar, yer elması gibi. Bunlardan hazırlanan sebze suyu karışımlarından detoks programlarında yararlanılabiliyor. İlave olarak şalgam, marul, lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi diğer sebzelerle de karıştırılıp tatlandırılabilir. Bunlara maydanoz, dereotu, kekik ve nane gibi bitkiler eklenebilir. Ama o yeşil sebzelerle hazırlanan suyu çok fazla içmemek lazım. çok dikkatli olmak lazım. Çünkü K vitamini taşıyorlar ve kanı pıhtılaştırıcı etkiye sahip.
Burası çok önemli.
Emboli riski olabilir. O nedenle o yeşil suları çok tüketmemek lazım, özellikle maydanozsa. Hele mesela hamileyse kişi, maydanozun düşük yapıcı etkisi de var. Böyle konsantre, yoğun miktarlarda içildiği zaman hem kan pıhtılaşması hem düşük yapıcı etkileri var. Onlara dikkat etmek lazım.
Evet.
Detoks etkili meyveler de var. Hani meyve kokteyli isterse kişi. O zaman da elma, havuç, kivi, çilek, kiraz, ananas, karpuz, portakal, kavun, böğürtlen, erik gibi meyveler kullanılabilir. Bunların birkaç tanesiyle karışımlar hazırlanabilir. Detokslayıcı meyve suları, tarçın, limonla lezzet verilebilir. Sebze ve meyve suları karıştırılabilir. Bunlar taze hazırlanması gerekir. Yani yapıp da 3 gün içilmez genellikle. Çünkü vitamin ve mineral kayıpları olur o zaman, eğer bekletilirse. Bir de biraz önce sizin söylediğinize katkı olarak tortularını süzmemek gerekiyor. Bu kabızlık durumlarında mutlaka tortulu, lifli almak gerekiyor ki daha kolay, daha rahat dışarı çıkabilsin kişi.
Evet. Az önce çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bu yeşil olarak gördüğümüz sebze sularını çok fazla tüketmek kanda pıhtılaşmaya neden olabilir dediniz.
Evet.
Hakikaten önemli. Evet. Allah korusun, kalp krizlerine dahi yol açabilir. Sevgili dinleyicilerimiz, burasına dikkat edelim lütfen. Çok fazla tüketmeyelim. Her şey kararında olsun.
Evet, evet. Çünkü sadece kalp krizi falan değil, inme, işte felç riski vesaire var. Kalp pıhtı attığı zaman.
Tabii.
Tam bir duruma gelebiliyor, yatalak duruma gelebiliyor insan.
Doğru. Hocam, süremizin sonuna da geldik ama son olarak isterseniz antioksidan desteklerden bahsedelim. Hangi vitamin ve mineraller, besin destekleri kullanılabilir detoks için?
Şimdi antioksidan etkili vitamin ve minerallere örnek olarak E vitamini, C vitamini, beta karoten, çinko, selenyum verilebilir. Bu tür ürünler var piyasada. Ama hiçbir şeyi aşırıya kaçmamak lazım. Makul, bunların hepsini bir arada kullanmamak lazım. Antioksidan besin destekleri var. İşte coenzim Q10, alfa lipoik asit, proantosiyanidinler var. Bir de bir takım bitkilerden bahsetmiştim. Antioksidan kullanılabilecek ya da besin desteği olarak kullanılabilecek. Mesela keten tohumu. Omega 3 içeren ve lif kaynağı olarak bilinen bir besin. Kabızlık giderici, kolesterol düşürücü etkileri var. Detoksa yardımcı olan bir bitki. Keten tohumu ya öğütülerek ya da doğrudan salatalara ya da yoğurda bir tatlı kaşığı ilave edilerek kullanılabilir. Bunu da aşırı yapmamak lazım. Bağırsak tıkanıklığına yol açabilir aşırı kullanıldığı zaman. Normal ölçülerde kullanıldığında sorun olmaz, hatta yararlı olur. Ekinasea bitkisi var. Bağışıklık sistemini güçlendirici, direnci ve dayanıklılığı artırıcı etkilere sahip. Vücudun savunma ve temizleme gücünü artırıcı bir etkisi var. Ama bunu çay olarak kullanamayız. Çay olarak hazırlandığında etkili olmaz ekinasya. Öyle çayları var görüyorum ama onlar etkili değiller. Kapsül halinde satılan ürünleri var. Farklı türlerden hazırlanıyor. Yani ekinasya'nın farklı türleri var. 3 ayrı türün köklerinden hazırlanan kapsüller var ve bir türünde toprak üstü kısımlarından hazırlanmış kapsüller var piyasada. Dozaj ve kullanılış için biraz önce bahsettiğim kitaplardan yararlanılabilir. Karnıyarık tohumu bağırsak hareketlerini düzenlemek için laksatif olarak, yani kabızlık giderici olarak kullanılıyor. Bu esnada kolesterol ve toksinlerin dışkıyla atılımını kolaylaştırıyor. Olgun, kuru ve bütün haldeki tohumlar ya doğrudan veya toz edilerek yemek yerken alınıyor, yemek sırasında, yani öncesi sonrası değil de arada alınıyor. İştah azaltıcı etkisi de var. Bu nedenle kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Detoks genellikle kilo vermek olarak algılandığı için bu bitki tohumu detoks yanı sıra kilo vermeyi de kolaylaştırabildiğini söyleyebiliriz.
Evet.
Üzüm çekirdeği ekstresinden bahsedeyim. Son iki tane bir de deve dikeninden bahsedeceğim ve bitireceğim. Güçlü bir antioksidan. Üzüm çekirdeği karaciğer koruyucu özelliği var. Damar koruyucu ve dolaşımı destekleyici etkisi var. Varis ve basur gibi rahatsızlıklarda bu kapiler damarlardaki aşırı geçirgenliği azaltıyorlar. Bu şekilde yardımcı oluyor. Detoks kürlerinde veya kısa süreli destek olarak yararlanmak mümkün. Deve dikeni meyveleri silimarin adı verilen bir madde içeriyorlar. Karaciğer hücrelerine alkolün, ilaçların ve zehirli kimyasalların zararlı etkilerinden koruduğu pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmış durumda. Detoks kürleri süresince ve daha uzun kürler halinde bitkisel ilaç olarak hazırlanmış kapsülleri kullanılabiliyor. Son olarak bir uyarıda bulunayım. Eğer kişi reçeteli ilaç kullanıyorsa o zaman çok dikkatli olması gerekir kişilerin. Çünkü bitkilerle ilaçlar etkileşirler. Bu
evet.
Etkileşimleri bilmek lazım.
Daha önceki programlarımızda da bu konuyu ele almıştık. Sevgili dinleyicilerimiz, doktorunuza da danışmadan bu bitkilerden kendi başınıza yararlanmaya çalışmayın. Allah korusun, daha sağlıklı olacağım diye sağlığınızı da kaybedebilirsiniz. O yüzden mutlaka hekiminize müracaat edin bu konularda. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sizinle detoksu konuştuk. Vücudumuzu nasıl arındırabiliriz, bu konuyu ele aldık. Önümüzdeki haftalarda başka bir konuda görüşmek dileğiyle.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi ve kendisiyle detoks programını konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Kumar gibi kaybettim seni sevgili. Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden. Kahrettin beni sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım. Sensizim, sensiz. Seven şu benim deli deli gönlümde. başka dünyada, ben sanki rüyada. Bilemedim ey sevgili, ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım, sensizim, sensiz. Her nereye baksam acı hatıran var, mazi hançer gibi seven şu benim deli deli gönlümde.
Çalışanların Dünyası.
Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası içerisindeyiz. Bu haftanın hayırlı olmasını diliyorum. İsterseniz şuradan başlayalım. Bu haftanın nasıl bir anlamı var? Anlatır mısınız?
Şimdi Musa Bey, özellikle iş sağlığı güvenliği meselesi biliyorsunuz önemli bir konu. İnsan hayatıyla ilgili bir mesele olduğu için bu konuda duyarlılık oluşturmak da önemli. Nitekim iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede duyarlılık oluşturmak, farkındalık oluşturmak, kazaları önleyen, meslek hastalıkları önleyen önemli bir etkisi var. Bu nedenle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 yılından beri özellikle Mayıs ayının ilk haftası olan ilk haftasında bazen 4-6 Mayıs, bazen 4-10 Mayıs, bazen 5-9 Mayıs tarihleri arasında belli bir haftada ve belli bir temayla iş sağlığı güvenliği haftası etkinlikleri düzenliyor.
Evet.
Bu yılda aslında 4-10 normalde olması gereken hafta bayram nedeniyle biraz 36.sı yapılacak. 10-12 Mayıs tarihleri arasında Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in katılacağı toplantılarla Atro Kongresium Kongre Merkezi'nde açılış programlarıyla birlikte başlayacak. Burada yine biraz önce ifade ettik, iş kazalarında, meslek hastalıklarında bunları önlemeye yönelik olarak bir kurumsal duyarlılık oluşturuluyor. Nitekim bu haftada üniversiteler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve bu alanda faaliyet gösteren, akademik çalışma yapan kurum ve kuruluşlar, özel sektör, kişisel koruyucu donanım faaliyeti yürüten işletmeler, birçoğu bu kongrelerde hem tanıtım yapıyorlar, hem tebliğ sunuyorlar. Buradaki temel amaç da İşte o temelde iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik bir duyarlılık oluşturmak. Bu SEDE'nin teması da sosyoekonomik boyutu ile iş sağlığı ve güvenliği olarak belirlendi ve ağırlıklı olarak da çevrim içi faaliyetler yürütülecek. Burada etkinliklerde kaydolmak isteyen, bu etkinlik detaylarına ulaşmak isteyenler de isghaftası.csgb.gov.tr web sitesinden diğer ayrıntılara ulaşabilecekler.
Evet. Tarkan Bey, Güne Bakan programı içerisinde köşelerimiz var ve herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde mevcut. Bu köşemizde her hafta farklı bir konuyu işliyoruz ve dinleyicilerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda aydınlatmaya gayret ediyoruz. Hakikaten çok önemli bir konu. Bu haftada 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası farkındalık oluşturulması açısından büyük bir önem arz ediyor. Peki iş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye ve dünya ne durumda?
Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Özellikle sanayileşmeyle birlikte, endüstrileşmeyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği de önem kazanıyor Mustafa Bey. Çünkü riskler artıyor. Yani üretimde teknolojinin kullanılması, sanayi üretimine geçilmesi, kitlesel üretim yapılması sonucu hem çalışanların maruz kaldığı riskler artıyor, hem de meslek hastalıkları anlamında da çeşitleniyor. Örneğin kimyasallar, mikroorganizmalar gibi farklı risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla bu farklı risklere yönelik farklı alternatifler ortaya çıkıyor ve bu da özellikle önleme noktasında ülkeleri hem mevzuat hem de teknik anlamda tedbirler almaya yönlendiriyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunumuz var. Bu kanun 2012 yılında çıktı ve müstakil bir kanun olarak mevzuatımıza girdi. Daha önce iş kanununun içerisinde belli bir bölüm sadece iş sağlığı güvenliği konusunu ilgilendiriyordu. Müstakil bir kanun çıkarmak bu konuyu biraz daha önemli bir hale getirdi. Nitekim mevzuatımız sadece yasalardan ibaret değil. Altına imza attığımız ILO sözleşmeleri var, uluslararası sözleşmeler. Evet. Avrupa Birliği direktifleri var. Yine yasaya bağlı olarak şu anda yaklaşık olarak 37 tane yönetmelik var. Bu yönetmeliklerden bahsediyoruz ve Türkiye mevzuat açısından bakıldığında Avrupa Birliği standartlarını yakalamış durumda. Yani gelişmiş ülkelerde var olan yasal düzenlemeler bizde de var. Teknik olarak, duyarlılık olarak öteden beri eğitim faaliyetleri yapılıyor. Kamuda bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu anlamda da Türkiye iyi bir noktada diyebiliriz. Ancak bizim temel sorunumuz Mustafa Bey, yani bu yasal mevzuat ölçeğinde yaptığımız düzenlemelerin fiili olarak gerçek hayata geçmesinde zorluk yaşıyoruz. Yani dünyanın en iyi kanunlarını yapsanız da bunu uygulayacak işverenler, bunu ona uyacak çalışanlar ve bu iyi bir denetim yapacak sistem kurmadığınız takdirde bu iyi yasalar iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlamıyor. Evet. Yani bizim mesela iş kazalarında en önemli sorunlar ne dediğimizde, ya da şöyle diyelim çok kısa olarak, bir ülkede iş kazalarını, meslek hastalıklarını önlemekte ne yapılması gerekir? Bir kere işverenler her türlü tedbiri alırlarsa, çalışanlar alınan bu tedbirlere uyarlarsa, devlete etkili bir denetim mekanizması kurarsa, buna biz üçlü sac ayağı diyoruz. Bu üçlü sac ayağı etkin bir şekilde kurulduğu takdirde kazaları önlemek de, meslek hastalıklarını engellemek de mümkün olabiliyor. Ama örneğin yasaları işte maliyet unsuru olarak görürse bir işveren, alınacak tedbirleri yeterince almazsa, çalışanlar işverenlerin aldığı bu tedbirlere, örneğin kişisel koruyucu donanım kullanma gibi tedbirlere uymazlarsa ve bir de etkili bir denetim sistemi olmazsa, o zaman çok iyi yasaların da işe yaramadığını biz bazı yaşanan iş kazalarında da görebiliyoruz. Örneğin Soma'da biz acı bir kaza yaşadık ve 301 emekçi kardeşimizi kaybettik.
Evet.
Ve burada yeterince tedbirlerin işverenler tarafından alınmadığını görüyoruz. Bu tedbirlerin alınmama nedenlerini de işte çok basit yöntemler ve işveren bunu bir maliyet unsuru olarak gördüğü için tedbir almıyor. Ve sonra işte 301 emekçi kardeşimizi maalesef kaybediyoruz. O nedenle Türkiye'nin hani mevzuat açısından, düzenlemeler yaptıkları açısından Avrupa standartlarında ama iş yerlerinde uygulama noktasına baktığımızda orada problem yaşıyoruz. Bunları çözdüğümüz takdirde de yine ILO da bunu söylüyor. İş kazalarını önlemek, meslek hastalıklarını önlemek çok zor bir şey değil. Bunu dünyada uygulamalarda da görüyoruz. Birçok ülke aldığı bu tedbirlerle iş kazaları, meslek hastalıklarını önlüyor. Türkiye'de de hani yaklaşık olarak her yıl sayılar değişmekle birlikte 1200'e yakın, 1250 işçi kardeşimizi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle maalesef kaybediyoruz.
Ne yazık ki. Sayın Zengin, tüm bu anlattıklarınızdan bir kez daha anlıyoruz ki bu kazaların önlenebilmesi için elbette farkındalık oluşturmak önemli ama bundan daha önemlisi iş ahlakının olması, etik değerlerin toplumda artık tam olarak benimsenmesi olduğunu düşünüyorum, değil mi?
Doğru, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Yani ben bir ara bir yazı yazmıştım. Yani ya bu kadar iyi yasalara rağmen, bu kadar denetime, tedbire rağmen neden iş kazalarını önlemek mümkün olmuyor? Elbette bütün tedbirleri almamıza rağmen Mustafa Bey, iş kazası adı üstünde kaza zaten beklenmeyen, ani olarak ortaya çıkan şey demektir. Dolayısıyla bunlar olabilir ama şunu da biliyoruz ki iş ahlakıyla benimsenmeyen bir iş sağlığı güvenliği tedbirinin maalesef işte ölümleri azaltan, meslek hastalıklarını azaltan bir etkisi olmuyor. Çalışanı kendisi gibi görecek. Yani işte bir maden ocağında bile bile ölüme göndermeyecek mesela. Bunun için de, evet, iş ahlakı gerekiyor.
Tabii.
Sadece mevzuat yeterli olmuyor tek başına. İş ahlakıyla bezenmiş bir iş sağlığı güvenliği kültürü Türkiye'de kazaları önleyecektir diye düşünüyorum.
Evet. Yani ne yaparsak yapalım, önce şurada sol tarafımızda yer alan kalbimiz, manen de vicdanımıza bir sormamız gerekiyor. Bu yaptığımız acaba doğru mu, değil mi? Az önce siz de bahsettiniz. İşveren işte maden ocağında pek çok işçi çalıştırıyor. Bir yere işçisini gönderirken tehlikeli ortamlara acaba kardeşi olsa, acaba evladı olsa gönderir mi?
Gönderir. Evet.
Aynı şekilde davranır mı? Değil mi?
Evet.
Bunu kendimize sormamız lazım.
Doğru Mustafa Bey. Bu olduğu takdirde dediğim gibi, yani sizin de bahsettiğiniz gibi o şekilde, yani işçiyi hem ücret anlamında, çalışma şartları anlamında hem de sağlık anlamında koruyucu önlemleri alacak ve buna da bir maliyet unsuru olarak bakmayacak. Çünkü şimdi istatistik veriler olarak, sayı olarak söylüyoruz ama bir insanın hayatı gerçekten dünya...
Sevgili dinleyicilerimiz, Tarkan Bey son cümlelerini söylüyordu ama ne yazık ki telefon hattımız koptu. Evet, burada programımızı noktalayalım. Süremizin sonuna geldik. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.